Şizofren, John Katzenbach, 46. ayrım. Lucy alçak sesle, "Burası beni etkilemeye başladı," dedi. "Geceleri stajyer hemşirelerin yatakhanesine giderken takip edildiğimi sanıyorum. Kapımın önünden sesler geliyor, kalkıp gittiğimde kesilmiş oluyor. Birinin eşyalarımı karıştırdığını sezebiliyorum ama hiçbiri eksik değil. İlerlediğimizi sanıyorum ama ilerlediğimize dair kanıt gösteremiyorum. Her an gayipten sesler duymaya başlayabileceğimi düşünüyorum artık." Bir an dönüp prense baktı, delikanlı dinlemiyordu. Kendi düşüncelerine dalmış gibiydi. Koridorun ilerlerine baktı. Cleo'nun kollarını enerjik bir şekilde sallayarak gümbür gümbür öten sesiyle son derece mühim bir konuyu tartışmakta olduğunu gördü. Söylediği hiçbir şey özellikle akılcı ve mantıklı değildi. Başını iki yana sallayarak ya da Mısır Prensesi'nin tekine yeniden doğmuş hali olduğunu sanmaya başlayacağım. Peter sırıtarak "Büyük kavga çıkar," dedi. "Lucy, sen kurtulacaksın," diye devam etti. "Sen buradakilerin geri kalanı gibi deli değilsin. Çıkar çıkmaz düzeleceksin. Peki ya Seabird? Ona ne olacak?" Peter'ın hemen morali bozuldu. "Francis'in daha büyük sorunları var," dedi. "Deli olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Ama burada öyle bir şey nasıl yapılır ki? Burası insanları iyileştirmek değil, daha da delirtmek için tasarlanmış. İnsanların mustarip olduğu her şeyi sanki bulaşıcı hale getiriyor." Peter'ın sesine dram yerleşmeye başlamıştı. "Sanki seni buraya grip olduğun için yatırıyorlar, sonra streptokok enfeksiyonuna ya da bronşite, ondan sonra zatürreye, en sonunda da ölümcül bir solunum yolları rahatsızlığına çeviriyor. Sonra da, biz elimizden geleni yaptık," diyorlar. "Lucy, buradan çıkmam gerek," dedi. "Senin de buradan çıkman gerek." "Doğru," diye yanıtladı Peter. "Ama en çok çıkması gereken Seabird. Yoksa onu sonsuza dek kaybedeceğiz." Peter yine gülümsedi ama bütün o hüznün üstüne atılan bir örtü gibiydi bu gülümseme. "Seninle ben başımızdaki belalara kendimiz kaşındık. Sapkınca, nevrotik bir şekilde kendimiz seçtik onları. Prensin tüm sorunları ise kucağına düştü. Seninle benim gibi kendi suçundan dolayı bulmadı onları. Prenses masum. Benim için bu kadarını söyleyemezsin bile." Lucy elini uzatıp Peter'ın söylediklerinin doğruluğunu tasdik etmek için ön koluna dokundu. Peter bir an hiç kımıldamadan durdu. Kolu dokunuşun hissinden neredeyse yanıyordu. Sonra bu baskıya dayanamayacakmış gibi gülümseyip derin derin iç çekerek biraz geri çekildi. Bu esnada o an kendini, görebileceklerini görmeye zorlayacakmış gibi yüzünü Lucy'den çevirdi. "Peter, meleği bulmalıyız," dedi. "Hem de hemen bulmalıyız." "Katılıyorum," dedi Lucy. Sonra merakla Peter'a baktı. Çünkü sadece cesaret vermekten öte bir şey kastettiğini anlamıştı. "Ne oldu?" Ama Peter bu soruya yanıt veremeden, içinden bir şeyleri ölçüp tartmakta olan, diğerlerinin ne yaptığına dikkat etmeyen Francis, başını kaldırıp Lucy ile Peter'a yaklaştı. Çekine çekine, "Aklıma bir şey geldi," dedi. "Bilmiyorum ama..." "Seabird, sana bir şey söylemem lazım," diye söze girdi Peter. Sonra kendi lafını yarıda kesti. "Fikrin nedir?" "Bana ne söylemen lazım?" "Birazdan söylerim," dedi Peter. "Senin aklına ne geldi?" "O kadar korkmuştum ki," diye anlatmaya başladı Francis. "Sen yanımda yoktun. Etraf zifiri karanlıktı. Bıçak yanağıma dayalıydı. Korku çok komik bir şey, Peter," diye devam etti. "Çünkü düşüncelerini öyle bir düzenliyor ki onun yüzünden başka hiçbir şey göremiyorsun." "İddiasına varım, Lucy bunu zaten biliyordur ama ben bilmiyordum. Bu da aklıma bir fikir getirdi." Peter ilkokul çocuğuyla konuşurmuş gibi şefkatli fakat ilgili bir sese, "Francis, biraz daha mantıklı anlatmaya çalış," dedi. "Öyle bir korku ki insanın tek bir şey düşünmesine müsaade ediyor. Ne kadar korktuğunu ve ne olacağını. Geri gelecek mi? Yaptığı ve hala yapabileceği tüm o feci şeyler, çünkü beni öldürebileceğini biliyordum. Yalnız kalabileceğim, güvenli bir yerlere gömülmek istedim." Lucy Francis'e doğru eğildi çünkü aniden ne anlatmaya çalıştığını az da olsa anlamıştı. "Devam et," dedi. Ama bütün o korku görmüş olmam gereken bir şeyin üstünü örtüyordu. Peter başını yukarı salladı. Neymiş o? Melek senin o gece orada olmayacağını biliyordu. Günlük defter ya da kendi gördü ya da tecrite götürüleceğimi duydu. Yani dün geceki durum tam da onun harekete geçmesine uygundu. Çünkü ikimizi aynı anda karşısına almayı denemek istemiyordu, sanmıyorum. Tabii söylediklerim çoğunlukla tahmin ama bana mantıksız gelmiyor. Her neyse, dün gece harekete geçmek zorundaydı çünkü beni dehşete düşürmek için mükemmel bir durum vardı. Evet dedi Lucy, anlayabiliyorum. Ayrıca dansçıyı öldürmesi gerekiyordu. Neden? Bize her şeyi becerebileceğini göstermek için, mesajın altını çizmek için. Güvende değiliz. Prenses derin derin nefes verdi. Çünkü dansçının sadece mesaj vermek için öldürülmüş olması fikri onu cidden alt üst etmişti. Meleği bu kadar dramatik bir hareket yapmaya itenin ne olduğunu hayal bile edemiyordu. Fakat sonra, neredeyse aynı saniyede belki de edebileceği geldi aklına. Bu onu daha da korkuttu. Ama koridordaki parlak gün ortası ışığına ve Peter ile Lucy'nin varlığına sığındı. Francis onların becerikli ve güçlü olduğunu, meleğin onlara dikkatli yaklaşmak zorunda olduğunu düşündü. Çünkü kendisi gibi deli ve zayıf değillerdi. Yavaş yavaş nefes verip devam etti. Ama bunlar hep risk. Sizce dün gece bizim yatakhanede bulunmasını gerektirecek başka bir sebep de var mıydı? Nasıl bir sebep? Francis neredeyse kekeliyordu. Her bir düşünce içinde daha da derinlerde ve uzaklarda yankılanıyordu. Sanki sadece hiçlik vadeden koca bir çukurun kenarındaydı. Bir anlığına gözlerini kapadı. Göz kapaklarının ardında onu neredeyse kör eden kırmızı ışıktan bir iz vardı. Kelimelerini yavaş yavaş oluşturarak konuşmaya başladı. Çünkü meleğin yatakhaneye gelmesini gerektiren ne olduğunu o anda anlamıştı. Zeka özürlü adam diye girdi söze. Onda meleğe ait olan bir şey vardı. Kanlı tişört. Şey acaba? Francis cümlesini bitirme fırsatı bulamadı. Peter'a baktı. O da Lucy Jones'a baktı. Kararlarını dile getirme ihtiyacı duymadılar. Üçlü saniyeler içinde koridoru geçip yatakhaneye daldı. Şanslarını dev yapılı zeka özürlü adam yatağının kenarında oturmuş, bez bebeğiyle alçak bir sesle tatlı tatlı konuşuyordu. Yatakhanenin arka tarafında birkaç hasta daha vardı. Çoğunlukla yatmış, her şeyde kopuk halde pencereden dışarı ya da tavana bakıyorlardı. Zeka özürlü adam üçüne bakıp gülümsedi. Lucy başı çekerek adamın yanına yaklaştı. Merhaba dedi, beni hatırlıyor musun? Adam başıyla onayladı. Lucy bebeği göstererek arkadaş mısınız diye sordu. Adam yine başını salladı. Burada mı yatıyorsunuz? Adam şilteye pıt pıt vurdu. Lucy adamın yanına oturdu. Boylu poslu olmasına karşın ona yer açmak için biraz yana çekilmiş olan zeka özürlü adamın yanında cüce gibi kalıyordu. İkiniz burada yaşıyorsunuz demek. Adam dişlerini göstererek gülümsedi. Bir an zihnini toplamaya uğraştı, sonra duraklaya duraklaya büyük hastanede yaşıyorum dedi. Sözcükler ağzından kaya gibi yuvarlanarak çıkıyordu. Biçimsiz ve kaya gibi sertti. Lucy bu sözcüklerin her birini oluşturmanın nasıl muazzam bir iş olduğunu düşündü. Eşyalarını buraya mı koyuyorsun diye sordu. Adamın başı yine yukarı aşağı sallandı. Kimse canını yakmaya çalıştı mı? Zeka özürlü adam yavaş yavaş evet dedi. Sanki bu tek kelime uzatılarak onaydan başka şeyler de ifade edebiliyordu. Kavga ettim. Lucy derin bir nefes aldı ama yeni soru sormadan zeka özürlü adamın gözlerinin yaşardığını gördü. Adam kavga ettim diye yineledi. Sonra kavga etmeyi sevmem. Annem bana kavga etme dedi. Hiç. Annen ne akıllıymış dedi Lucy. Özürlü adamın kendini tutmasa insanları çok ciddi yaralayabileceğinden şüphesi yoktu. Çok iriyim dedi adam. Kavga yok. Lucy bebeği göstererek arkadaşın adı ne dedi. Andy. Ben de Lucy. Benimle de arkadaş olur musun? Adam gülümseyip başını yukarı aşağı salladı. Peki bana yardım eder misin? Adam kaşlarını çattı. Lucy onun soruyu anlamakta güçlük çektiğini düşünerek Bir eşyamı kaybettim dedi. Adam bir keresinde kendisinin de bir şey kaybettiğini ve bundan hiç hoşlanmadığını belirtircesine homurdanarak karşılık verdi. Benim için eşyaların arasına bakabilir misin? Zeka özürlü adam bir an duraladı, sonra omuz silkti. Yatağın altına uzandı, tek eliyle yeşil, askerlerin kullandığı türden bir valiz çıkardı. Ne diye sordu? Bir tişört. Adam bez bebeğini dikkatle Lucy'ye verdi, sonra kutunun mandalını açtı. Lucy valizin kilitli olmadığını fark etti. Adam kapağı açtı. Lucy adamın pek az sayıdaki eşyasını gördü. En üstte katlanmış birkaç parça iç çamaşırı, birkaç tane de çorap vardı. Yanlarında zeka özürlü adamın annesinin bir fotoğrafı duruyordu. Fotoğraf 1-2 yıl önce çekilmişti. Bazı yerleri kırışmış, çok tutulduğu köşeleri yıpranmıştı. Bunların altında 1-2 tane kot pantolon, bir çift eski ayakkabı, 1-2 spor gömlek, bir tane eskimeye başlamış, koyu yeşil yün kazak vardı. Kanlı tişört yoktu. Lucy hemen Peter'a baktı, o da başını salladı. Yok dedi alçak sesle. Lucy zeka özürlü adama döndü, teşekkür ederim dedi. Eşyalarını kaldırabilirsin artık. Adam valizi kapayıp yatağın altına itti. Lucy bebeğini ona geri verdi. Odayı göstererek burada başka arkadaşların da mı var diye sordu. Adam başını salladı, hep yalnızım dedi. Lucy ben seninle arkadaş olurum dedi. Bu da adamı gülümsetti. Fakat Lucy bunun ne kadar büyük bir yalan olduğunun farkındaydı. Bu yüzden kendini pek suçlu hissediyordu. Kısmen zeka özürlü adamın ümitsizliği yüzünden, biraz da kendisi yüzünden. Çünkü kocaman bir çocuktan farkı olmayan, yıllar geçtikçe büyüyen ama asla akıllanmayan birini kandırabilme yeteneğine sahip olmaktan hiç hoşlanmamıştı. Lucy'nin ofisine döndüklerinde genç kadın içini çekti. Eh dedi, bir tane de olsa kanıt bulabileceğimizi düşünmek boş bir umutmuş demek. Cesaret kırılmış gibi konuşuyordu ama Peter'ın morali daha iyiydi. Hayır hayır, bir şey öğrendik. Meleğin bir yere bir kanıt bırakıp sonra da onu ortadan kaldırma zahmetine katlanması. Bize kişiliği hakkında bir bilgi veriyor. Ancak Francis'in başı dönüyordu, ellerinin titrediğini hissediyordu. İçinde normalde birbirini kesen bulanık ırmaklar gibi akıp duran, karmaşaya bir duruluk gelmişti. Yakınlık dedi. Ne? Zeka özürlü adamı seçmesinin bir sebebi var. Lucy'nin onu sorguya çekeceğini biliyordu. Kanıtı eşyalar arasına bırakabileceği kadar yakındaydı. Onu tehdit edebilecek biri değildi. Meleğin yaptığı her şeyin bir maksadı var. Lucy ağır ağır haklısın bence dedi. Çünkü düşünürsek bunlardan ne anlam çıkıyor? Peter'ın sesi aniden buz kesildi. Saklanmaya uğraşmayar oldu. Francis bu sözler ona göğsüne yumruk yemiş gibi acı vermişçesine inledi. İleri geri sallandı. Peter ile Lucy onu endişeyle gözledi. Peter ilk defa kendisiyle Lucy'nin bir zeka egzersizi olarak gördüğü bu zeki ve kararlı bir katille yakalama işinin belki de Francis için çok daha zor ve tehlikeli bir şey olduğunu anladı. Francis, onu aramamızı istiyor dedi. Sözcükler dudakları arasından zorla sızıyordu. Bütün bunlar hoşuna gidiyor. Peter, o zaman bu oyunu bitirmeliyiz dedi. Francis başını kaldırdı. Bizden yapmamızı beklediği şeyleri yapmamalıyız. Çünkü biliyor. Nasıl ve neden bildiğini bilmiyorum ama biliyor. Peter derin bir nefes aldı. 1-2 saniyeliğine üçü de sessiz kalıp Francis'in söylediklerini zihinlerinde evirip çevirdiler. Peter bunun doğru an olduğunu düşünmüyordu ama daha uygun başka bir zaman bulamıyordu. Daha da gecikmek durumu iyice kötüleştirebilirdi. Alçak sesle çok vaktim kalmadı dedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde buradan yollanacağım. Dönmemek üzere. 25. Yerde yüzüstü yuvarlandım ve tüm vücudumu esir almış hıçkırıkları önlemeye çalışırken parke zemini yanağımda hissettim. Hayatım boyunca bir yalnızlıktan öbürüne yuvarlanmıştım. İtfaiyeci Peter'ın beni Western State'de tek başıma bırakacağını söylediği anı hatırlamak bile Amherst'te yıllar önce içine düştüğümün benzeri bir çaresizliğe gömülmeme yetmişti. Galiba tanıştığımız andan beri Bir gün geride bırakılacağımı biliyordum. Ama yine de bunu onun kendi ağzından duymak, kalbime yumruk yemek gibiydi. Üstünden kaç saat geçerse geçsin, insanın kalbini terk etmeyen derin üzüntüler vardır. Bu da onlardan biriydi. Peter'ın o akşamüstü söylediği sözleri yazmak, yıllardır bir sürü ilacın, tedavi planının ve terapi seansının altına gömülmüş, tüm o ümitsizliği yeniden alevlendirmişti. Yaram patlamış, içimi kalın, gri bir volkanik kül tabakasıyla örtmüştü. Karanlıkta terk edilmiş, açlıkla boğuşan bir bebek gibi feryat ettim. Bedenim hatıraların şokuyla kasılıyordu. Gemisi batınca uzak, yabancı bir kıyıya vurmuş bir denizci gibi, geçmişimin mutlak behudeliğine boyun eğdim ve her hatamla kusurumun, beni yıkıp mahveden hıçkırıklarla ses bulmasına izin verdim. Sonunda yorulup sustum. Yorgunluğun berbat sessizliği etrafımdaki havayı doldurduğunda, uzaklardan gelip gölgelere çekilen alaycı bir gülüş sesi duydum. Uzaklığın azaldığı her geçen saniye milim milim yaklaştığını hissedebiliyordum. Tarzı buydu, saklanırdı, kaçınırdı, gizliden idare ederdi, kontrol ederdi. Sonra şartlar olgunlaşınca avının tepesine binerdi. Bu sefer fark şuydu, hedef bendim. Kendimi toparlayıp zorla ayağa kalktım, gözyaşı lekeli yüzümü tenimle sildim. Kendi çevremde dönerek odayı araştırdım. Buradayım Seybert, duvarın önündeyim. Ama bu meleğin tıslayan cani sesi değildi, Peter'ın sesiydi. Sese döndüm, yere oturmuş yazılı duvara yaslanmıştı. Yorgun görünüyordu. Hayır, yorgun demek yetmez, yorgunluktan çıkıp tamamen başka bir boyuta geçmişti. Tulumu toz toprak içinde kalmıştı. Yüzündeki kirpas tabakasının üstündeki ter izlerini görebiliyordum. Giysilerinde yırtıklar vardı. Ağır kahverengi iş botlarının üstü çamurla, yapraklarla, çam iğneleriyle kaplanmıştı. Çelikten yapılma gümüş rengi kaskıyla oynuyor, bir o yana bir bu yana çeviriyor, topaç gibi döndürüyordu. Bir iki saniye sonra gücünün ve soğukkanlılığının bir kısmı geri geldi. Sonunda kaskı alıp başını üzerine kaldırdı, duvara hafifçe vurdu. Beceriyorsun dedi. Melekten ne kadar çok korktuğunu tam anlayamamışım galiba. Böyle yapacağını hiç tahmin edememişim. İçimizden birinin deli olması ya da tam da olmasa gerektiği kadar deli olması iyi olmuş. Peter'ın kaygısızlığı üstünü kaplayan pislik tabakasını aşarak kendini gösterebiliyordu. Rahatlamadan edemedim. Yine de eğildim, hemen karşısına çömeldim. Elimi uzatsam dokunabilecek kadar yakındım ama dokunmadım. İhtiyatla şu anda burada diye fısıldadım, bizi dinliyor. Biliyorum dedi Peter, cehennemin dibine kadar yolu var. Bu sefer benim işimi bitirmeye geldi, o zamanlar söz verdiği gibi. Biliyorum diye yineledi Peter. Yardım et Peter dedim, onunla nasıl çarpışacağımı bilmiyorum. Geçen sefer de bilmiyordun ama bir yolunu buldun diye yanıtladı Peter. Kocaman beyaz dişli sırıtışının ufacık bir kısmı, yorgunluğunu ve üstüne birikmiş tüm kirlerle molozu delip geçerek geldi. Şimdi işler farklı dedim. Önceden durakladım. Gerçekti değil mi diye sordu Peter. Başımla onayladım. Bu sefer değil mi? Ne cevap vereceğimi bilemedim. Bana yardım edecek misin diye sordum yine. Yardımıma ihtiyacın olduğunu sanmıyorum ama elimden geleni yapacağım. Peter yorgun argın doğrulup yavaş yavaş ayağa kalktı. İlk defa ellerinin tersinin cılt yanık yarası ve kan içinde olduğunu fark ettim. Deri gevşemiş gibiydi, kemiklerle tendonlardan sarkmış sallanıyordu. Bakışlarımın nereye kaydığını görmüş olacak ki aşağı bakıp omzunu silkti. Yapacak bir şey yok dedi. Gitgide kötüleşiyor. 46. ayrımın sonu sayfa 389, devamı 47. ayrımda.